Herkese merhaba. Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba. TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Doktor programıyla dünya ve Türkiye gündeminden başlıklarla karşınızdayız. Gündemi yorumlayacağız, gündeme bakacağız. Gündemin ilk sırasında NATO zirvesi var. Haftalardır konuştuğumuz konu Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik konusundaki blokajını kaldırdı. Üçlü bir anlaşma yapıldı ve şu saatlerde de Erdoğan ile Biden görüşmesi var. Neler oluyor, neler bitiyor bakacağız. Kim ne kazandı, ne kaybetti yorumlayacağız. Türkiye gündeminde başka başlıklar var. Bir taraftan torba yasanın içerisinde yeni seçim yatırımları geliyor. Öbür taraftan Türkiye'nin dört bir tarafından patlayan sıkıntılar, skandallar, çete savaşları tam gaz devam ediyor. Dünya gündeminde de önemli başlıklar var. Amerika'da tarihin gördüğü en büyük mülteci krizlerinden, daha doğrusu facialarından biri yaşandı. 51 mülteci bir tır kasasında hayatını kaybetti. Amerika şokta. Almanya'da da Türkiye'den geçici işçi alma gündemi var. Almanya'ya gitmek isteyenler için de bir fırsat kapısı açılmış olabilir. Bütün gündemlere ve detaylarına hızlıca bakacağız. Evet, ilk maddemiz NATO ile başlıyoruz. NATO'nun toplantısı Madrid'de devam ediyor. 2 günlük bir toplantı ve toplantının temel gündem maddesi Türkiye'ydi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunu bloke ediyordu ve bugüne kadar bu blokajla ilgili yoğun temaslar devam etti. Dün itibariyle blokaj kaldırıldı, Türkiye bloğu kaldırdı ve söz konusu ülkelerle, yani İsveç ve Finlandiya'yla NATO Genel Sekreterinin koordinasyonunda bir anlaşma imzalandı. Daha doğrusu bir iyi niyet mektubu, iyi niyet mutabakatı daha doğrusu. Çünkü bu uluslararası statüde bir anlaşma değil, yani o ülkelerin parlamentolarından onay gerektirmiyor. Biliyorsunuz uluslararası anlaşmalar ilgili ülkelerin parlamentolarından onaylandıktan sonra yürürlüğe girebiliyor. Söz konusu iyi niyet anlaşması, mutabakatı ne içeriyor? Şimdi Erdoğan cephesine bakarsanız Türkiye tarihi bir zafer elde etti. Dünden bu yana yoğun bir şekilde propaganda var. Medya, sosyal medya, siyasilerin demeçleri, Erdoğan cephesinden yansıyan hava, Erdoğan tarihi bir zirvede tarihi bir başarı elde etti. İsveç ve Finlandiya diz çöktürdü, herkese istediğini yaptırdı. Oysa ki uzmanlar, bu işi bilen herkes çok net bir şekilde ortada somut bir başarı olmadığında hemfikir. Aslına bakılırsa dünkü mutabakat metninin somut tek başarısı var, başarı olarak kabul edebilirsek. O da ilgili ülkelerin İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırması. Ha, diyebilirsiniz ki silah ambargosu mu uyguluyorlardı? Neden böyle bir soru sorma ihtiyacı hissedebilirsiniz? Bu da haklı bir soru olur. Çünkü Erdoğan rejimi aylardır, haftalardır Türkiye'nin savunma sanayinde %100'e yaklaşan bir yerlilik oranına ulaştığını bahsedip korkunç bir propaganda yapıyordu yerli ve milli söylemleriyle. Oysa ki yerli ve milli olduğu iddia edilen silahlar ya da cihazlar da ya da mühimmatlar da yerli ve milli değil. Atak helikopterinden Altay tankına, hatta damadın meşhur dronlarına kadar hepsi çok büyük oranda ithal parçaların birleştirilmesiyle ilgili. Tabii ki bu bir başarıdır. Yani ithal ürünleri birleştirip sisteme sokmak da bir başarıdır ama Erdoğan rejiminin iddia ettiği gibi tarihi bir başarı söz konusu değil. Peki anlaşmanın içerisinde çok tartışılan konu ne? Erdoğan rejiminin temel iddiasına göre İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine kucak açıyor. Terör örgütlerinden kasıt PKK ve onlara göre cemaat. Dünkü tartışmanın, dünden bu yana devam eden bir tartışmanın en temel noktası da bu. Erdoğan rejiminin iddiasına göre, propagandistlerin söylemine göre FETÖ kelimesi ilk defa uluslararası bir metne geçti, bir NATO belgesine geçti. Dolayısıyla bu tarihi bir adım. Önce şunu düzeltelim, bu bir NATO belgesi değil. Yani bu doğru değil, bu bir NATO belgesi değil. NATO evrakları içerisine girmiş değil. İkincisi, ilk defa uluslararası bir metne de girmiş değil. Çünkü 2016'da İslam Teşkilatı Örgütü'nün resmi evraklarına girmişti FETÖ ifadesi ve aslına bakılırsa İsveç ve Finlandiya dün imzaladıkları metinle Türkiye'nin cemaatin aslında terör örgütü olmadığını uluslararası metne kendilerince sokmuş oldular. Çünkü Türkiye'nin FETÖ dediği organizasyon ifadesini kullanıyorlar. Yani Türkiye ısrarla bu terör örgütüdür diyor. Söz konusu ülkeler de size göre olabilir ama bize göre değildir demiş oldular. Ve dahası Türkiye'nin istediği bir takım isimler var. Terörist diyerek istediği isimler. Bunların iadesiyle ilgili bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bir demeci var. Ama Finlandiya Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklama çok net. Diyor ki biz söz konusu örgütlerle alakalı prosedürleri kanunlarımız çerçevesinde devam ettireceğiz. Yani yeni bir değişiklik söz konusu değil. Totalde, toplamda, bütün olarak baktığımızda orada da Türkiye adına kazanım olabilecek tek şey silah ambargosunun kalkması. Ha, bunun için NATO'ya rest çekmeye gerek var mıydı? Şantaj yapmaya gerek var mıydı sorusu da haklı bir soru olabilir. Aslına bakılırsa Erdoğan'ın buradaki en büyük kazancı Biden'la şu saatlerde yapılan görüşmesi. Çünkü normal prosedürler içerisinde, daha doğrusu normal takvim içerisinde Biden'ın Erdoğan'la bir görüşmesi planlanmamıştı. Amerikalılar bu yönde açıklama yaptılar. Ama bu uluslararası zirveler dar bir alanda çok sayıda lider aynı ortam paylaştığı için zaman zaman karşılaşılır, tokalaşılır, selam verilir, fotoğraf çekilir ki bu da işin rutini. Bu olabilirdi ama birebir görüşme planlanmıyordu. İşte bu mutabakatın kaldırılmasından sonra birebir görüşme bugün için planlandı. Ve bu planda neler olacak, neler görüşülecek? Türkiye'nin ajandasında neler var? Türkiye'nin ajandasında F-16'lar var ki Amerikalı yetkililer bugün de bir açıklama yaptılar. Biz Türkiye'ye F-16 satmak istiyoruz diye. Tabii bu görüş Beyaz Saray'ın ve hükümetin görüşü. Amerikan sistemi içerisinde silah satışı Kongre'nin onayına tabi. Kongre'de ise çok ciddi bir tepki var Erdoğan'a. Eğer İsveç ve Finlandiya'nın bloğa devam etseydi F-16 resmen imkansız hale gelecekti. F-35 zaten hiç artık konuşulmayan bir konu. Ama İsveç ve Finlandiya bloğa kalktığı için F-16'lar konusunda Kongre'de de bir yumuşama beklenebilir. Türkiye'nin gündemler arasında bu var. Türkiye'nin gündemler arasında en temel konu da Halkbank. Biliyorsunuz Erdoğan'ın Amerika ile olan ilişkilerindeki en temel konusu Halkbank davasını kapattırmak. Çünkü şu anda Anayasa Mahkemesi'nde Halkbank davası ile ilgili bir süreç işliyor. Kuvvetle muhtemel bu ayın sonunda ya da Temmuz ayının içerisinde ay sonuna da geldik. Karar çıktığında sonbaharda Halkbank davasının açılması bekleniyor. Böyle bir süreci yaşamak istemeyen Erdoğan Halkbank'a üzerinden yeni talepleri iletiyor. Yeni bir takım girişimlerde bulunacak. Yani o bir saat olarak planlanan görüşmenin yarısı aslında Erdoğan'ın şahsi ikbaliyle alakalı konular. Görüşmelerden sonraki açıklamaları yeni bültenlerde size aktaracağız. Ama NATO bahsinde söyleyeceğimiz en temel nokta şu. Ortada tarihi bir zafer yok. Ortada Erdoğan rejimin iddia ettiği gibi bir cemaatin terör örgütü olarak uluslararası metinlere girmesi durumu söz konusu değil. Aksine söz konusu ülkeler ki o ülkeler köşeye sıkıştıkları halde, yani düşünün NATO'da bütün kararlar oy birliğiyle alınır. Türkiye bloğunu kaldırmazsa bu iki ülke NATO'ya giremez. Hani bu kadar net bir durum bu ülkeler açısından. Ona rağmen cemaat terör örgütüdür demediler. Size göre öyle olabilir ama biz değildir, bize göre değildir ifadesini de bu şekilde kullanmış oldular. Ambargoların kalkması dışında somut bir veri yok, bir geliş yok, onu da ifade etmiş olalım. Yani başarı bunun neresinde sorusuna açıkçası verecek çok fazla bir cevap yok. Ama Erdoğan rejiminin propaganda aygıtlarına göre söz konusu zirve büyük bir başarıya sonuçlandı. İadelerle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün söz konusu isimlerin iadesiyle ilgili bir girişim olacağını takip edeceğini söylediler. Ama söz konusu metinde, anlaşılan mutabakat metninde iadelerle ilgili atıf yapılan uluslararası anlaşma son derece net. Yani yeni bir durumda söz konusu değil. Kaldı ki Türkiye'ye herhangi birinin iadesi imkansız. Bunu net olarak ifade edelim. Çünkü Türkiye işkencenin olduğu bir ülke ve uluslararası yasalar gereği işkence olan bir ülke. Gerçek bir teröristi bile, bırakın gazeteciyi, akademisyeni, gerçek bir teröristi bile iade etmezler. Bu konuda altını net olarak çizelim. Peki siyasette gündem nasıl? Devlet Bahçeli bu söz konusu anlaşmayı, mutabakatı büyük bir başarı olarak tanımladı. Buna dair bir takım açıklamaları var. Meral Akşener, İyi Parti lideri ise haftalık meclis grup konuşmasında söz konusu anlaşmaya yönelik çok ciddi tepki gösterdi ve dedi ki bu net bir tavizdir ve bu taviz Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir taviz değildir. Attığınız imza bir tavizdir dedi. PKK ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Diyor ki Meral Akşener, PKK'nın İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak kanılması yeni bir durum değil. Önemli olan PKK'nın bu ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerin görülmesiydi. Ancak attığınız bu imza maalesef ülkelerin çıkarlarını bağdaşmayan bir tavizdir diyor. Türkiye elindeki NATO kanadını kaybetti şeklinde bir açıklaması da var. Akşener'in meclis grup konuşması diğer grup konuşmalarında olduğu gibi hayli renkli geçiyor. Son dönemde çok sık yapıyor Meral Akşener. Benzetmeleri yapıyor. Onunla benzetmelerle mizahi bir dille propaganda, daha doğrusu muhalefet yapmaya çalışıyor. İşte onlardan bir tanesi de Nebati ile, yani Maliye Bakanı Nebati ile, Hazine Bakanı Nebati ile Erdoğan'ı Edirle Büdü'ye yaşı yüksek büyük olanlar hatırlarlar. Susam Sokağı karakterindeki iki kişiyi tanımlıyor. Onunla Edirle Büdü arasına Edirle Büdü gibiler diyor. Sürekli birbirlerine muhalefet eden isimler olduğunu dikkat çekiyor. Siyasetin gündeminden ekonominin gündemine geçelim. Herkesin gözü kulağı asgari ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yaptığı toplantıdaydı. Çalışma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. 2 günlük bir toplantı planlandı ve ilk günün sonunda resmi açıklamaya göre bir takım uzlaşmalar sağlandı. Ama toplantı daha başından skandalla başladı. Çünkü Erdoğan rejiminin propaganda bakanı Fahrettin Altun'un ürettiği yeni bir takım kurallara göre onların vermediği basın kartına sahip olmayanlar topluma açık public bilgileri bile takip edemiyor, ortamlara girip çıkamıyorlar. Ve Çalışma Bakanlığı'na Gazete Duvar, Halk TV, Telebir, Evrensel ve Mezopotamya Ajansı muhabirleri alınmadı. Neden? Çünkü rejimin verdiği basın kartlarına sahip değiller. Rejim onlara da basın kartı vermiyor. Böylelikle bir nevi sansür genişleyerek devam ediyor. Böyle bir temel toplantıyı bile halka kapattılar ki başka önemli konularda neler olacağını tahmin etmeniz zor değil. Peki asgari ücret komisyonu toplantısında neler oldu? İki başlıkta uzlaşma sağlandığı açıklandı. Söz konusu uzlaşmaya göre asgari ücretteki artış Temmuz yılından itibaren yani önümüzdeki günlerden itibaren geçerli olacak. Ayrıca asgari ücrete vergi muafiyeti yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. Böyle bir düzenleme var. İşçi temsilcilerinin de açıklamaları var ama sonuçta yarın bir karara varması bekleniyor. Bilindiği gibi mevcut asgari ücret geçtiğimiz Ocak ayında astronomik şekilde arttırılmış ve net olarak 4.253 liraya çıkartılmıştı. Bakalım bu seçim yatırımı olarak ne kadar ek zam gelecek? Çünkü seçim yatırımı Erdoğan'ın en büyük projelerinden bir tanesi. Bir şey vaat edemediği için hazineden para dağıtıyor. Olmayan parayı dağıtıyor ve sürekli para basıyorlar. İşte bir seçim yatırımı daha yine mecliste devam eden bir görüşme torba yasanın içerisinde. Torba yasaların temel özelliği şu, kritik maddeleri birbirinden ilgisiz maddelerle birlikte bir torbanın içerisine koyup gece yarısında doğru düzgün kimsenin konuşmadan, izlemeden, milletvekillerini bile neye evet hayır dediğini bilmeden geçirdikleri yasalar işte onlardan bir tanesi. Meclisten geçen yeni bir torba yasası var. Bu torba yasa içerisinde emekli maaşına zam var, öğrenci affı var, en önemlisi imar affı var ve 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler var. Ve söz konusu imar affıyla birlikte 31 Aralık 2021'den önce inşa edilen binalara bir nevi af geliyor. Bu da klasik bir Türkiye realitesi. Her seçim öncesinde kaçak yapılara plansız, ruhsatsız, imarsız ya da güvensiz yapılara ruhsat veriyorlar ki böylelikle onların oyunu alabilmiş olsunlar. Yeni torba teklifinde en düşük emekli aylığı için de asgari sınırın 2500 liradan 3000 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Bu da önemli maddelerden bir tanesi. Emekli aylığı için önemli, yani milyonlarca insan emekli maaşı aldığı için önemli bir rakam 3000'e yükseltilmesi planlanıyor. Tabi orada Cumhurbaşkanı'nın alacağı ek zammı, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın zammının iptali söz konusu. Çünkü halktan büyük tepki gelince Erdoğan rejimi böyle bir geri adım attı. Ben kendi kısmımı almıyorum dedi. Ama yani Erdoğan'ın o 40 bin liralık zama ihtiyacı olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Bunun hepsi bir imaj çalışmasından ibaret. Meclise gelmişken meclisten devam edelim. Bugün mecliste renkli görüntüler vardı. Görüntülerin kahramanı, başrol oyuncusu Melek Çetinkaya ve oğlu Furkan Çetinkaya. Melek Çetinkaya'yı Harbiyeli öğrencilerin özgürlük mücadelesi için verdiği çalışmadan, çabadan, takdire şayan girişimlerden tanıyoruz. Oğlu Furkan Çetinkaya da geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti 6 yılın sonunda. Ve ikisi avukatları Özge Kartal'la birlikte meclise teşekkür ziyareti yaptılar. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri önemliydi. Oradan gayet samimi fotoğraflar geldi. CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Turan Aydoğan ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'yı da ziyaret ettiler. Bu ziyaret şu açıdan önemli. Yani evet 60 civarında harp okulu öğrencisi tahliye oldu ama yüzlercesi hala tutuklu. Bu isimlerin gündeminin takip edilmesi ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için siyasi destek çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun da Furkan Çetinkaya'yı gayet samimi karşılayıp ona sarılması ve mücadeleyi sonuna kadar süreceklerini söylemesi de önemli bir kazanım olarak gözüküyor. Biliyorsunuz Melek Çetinkaya ve Furkan Çetinkaya harp okulu öğrencilerinin adeta sembolü haline geldi. Bu bahsi açmışken Nedim Şener ve başta olmak üzere bir takım sözde gazetecilerin de Hilal Kaplan'la birlikte. Hilal Kaplan ve Nedim Şener bu işin başını çekiyor şu anda. Harbiyeliler tahliye olmasın, onlar tekrar tutuklansın kampanyasını da dikkatinize sunmak istiyorum. Askeri darbe girişimi iddiasının en masum kesimlerine bile 6 yılın sonunda dahi büyük bir kinle saldıran sözde gazeteciler var. Bu da dikkatinize sunulması gereken konulardan bir tanesi. Siyaset gündeminden devam edelim. Malum seçim atmosferinde olunca anketler daha da önemli hale geliyor. İnsanlar anketlere daha yakından bakıyor. Bunlardan bakılması gereken anketlerden biri de hiç şüphesiz Metropol. Metropol araştırmanın son araştırması çalışmasına göre Erdoğan'ı kara kara düşündüren sonuçlar var. Şöyle ki Cumhur İttifakı'nın oyu %38.1'e düşmüş vaziyette. Üstelik MHP 5.3 ile baraj altında kalıyor. Bu son anket Mayıs araştırmalarında ve Mayıs ayının araştırmasında kararsızlar dağıtımında %40.7, Cumhur İttifakı'nın toplam oy aranıyla da yeni araştırmayla birlikte %38.1'e düşmüş. İstikrarlı bir şekilde düşüyor. Yani geçen ay, Haziran ayı, Mayıs ayına göre %2.6 erimiş. Aynı şekilde muhalefet de yükseliyor. Muhalefet %30.3'ten 41.9'a yükselmiş gözüküyor. CHP ve İYİ Parti'nin oylarında artış var. Kararsızlar dağıtılmadığı zaman AKP'nin oyu da %27.6'ya gerilemiş oluyor. Bu sonuçlar Erdoğan'ın endişesini giderek arttırıyor. Çünkü ne kadar bol kepçeden para dağıtsa da, yıllardır bekleyen bir takım konuları seçim yatırımı olarak uygulamaya koysa da halktan destek göremiyor. Her geçen ay oyu daha da düşüyor. Bu da Erdoğan'ı radikal kararlar almaya itiyor. Bu noktada şu parantezi de açalım. Dün Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur'un çok enteresan bir yazısı vardı. Fuat Uğur rejimin belli noktalarda ifade ettiği cümleleri kendi görüşünden ziyade devletin içerisindeki bir takım kanatların fikirlerini yansıtması açısından önemli. Yoksa kendi yazdığı çok önemli ifadeler değil. Yazdığı son yazı yeni bir kumpasa işaret ediyor. 15 Temmuz'dan 3 ay önce yazdığı yazılarla 15 Temmuz'un işaretini veren Fuat Uğur, dünkü yazısında da yeni bir darbeden bahsetti, yeni bir darbe imasından bahsetti ve orada bir takım tuzakların hazırlandığına, tuzakların kurulduğuna işaret etti. Bu şu açıdan çok önemli. Aynı zamanda 15 Temmuz'da hani orada fareler kaçtı gibi ifadeler kullandı. 15 Temmuz'un kumpas olduğu, bir takım kurgu sonucu yapıldığına dair önemli itiraflardan birisi ve ikincisi de şu, bu ifade özellikle CHP ve İYİ Parti'nin bir darbe kumpası içerisinde hedefe alınacağını gösteriyor. Çünkü yazıdaki ifadeler Amerika'nın sivilleri, casusları ve askerleri diye bir ifade kullanıyor. Askerler noktasında TSK'nın şu anki halini düşündüğünüz zaman bu operasyonun sivillere yapılacağı çok net gözüküyor ve dolayısıyla İYİ Parti ve CHP'nin de seçime doğru bir operasyonun parçası yapılması çok şaşırtıcı değil. Erdoğan seçimi kazanamayacağını görürse yeni bir çakma darbe yaptırmaktan da çekinmez. Dünkü yazıda bunun delili. Oradan tekrar sokakların gündemine dönelim. Sokakların gündeminde suç var. Biliyorsunuz emniyet teşkilatı dağıtılıp suç örgütleri sarayda ağırlanmaya başladıktan sonra İçişleri Bakanı tam olarak Suç İşleri Bakanı'na dönüştüğü için ve bütün kriminal adamlarla fotoğraflar ortaya çıktığı için artık sokaklar çatışmalardan, mafya mücadelelerinden geçilmiyor. Bugün enteresan bir şey oldu. Sarallar olarak bilinen gruba Erdal Acar'la birlikte 117 kişiye operasyon yapıldı ve gözaltılar var. Saralların lideri yakalanamadı. 117 kişi gözaltında ama tabii bu operasyonu yapılmış olması akıllarda başka soruları da getiriyor. Bu neyin rant paylaşımı? Yani ortada söz konusu olan hadise suçun önlenmesinden ziyade rantın paylaşımı ile alakalı bir anlaşmazlığa dayanıyor şeklinde gözüküyor. Bakalım ifadeler ortaya çıktığı zaman konunun detayları daha da ortaya çıkmış olacak. Ama Erol Evcil'in tutuklanması, gözaltına alınması pardon, Erdal Acar'ın gözaltına alınması, Sarallar Çetesi'ndeki operasyon, yeraltı dünyasındaki rant paylaşımında bir takım anlaşmazlıkların yaşandığını, rant paylaşımında payını almasını bekleyen, alma planı yapan siyasilerin isteklerini alamadığı gibi de yorumlanabilir. Çünkü bunlar hep bu şekilde oldu. Bugüne kadar böyle ola geldi. Aramalarda tabancalar, işte 1 milyon dolara yakın para, çok yüksek miktarda mühimmat ele geçirildi. Onu da ifade etmiş olalım. Tekrar siyasetten devam edelim. Bir Türkiye gerçeği. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere ilçe belediyeleri, hatta belde belediyeleri, yani birkaç bin kişilik beldelerin belediyeleri de sık sık yurt dışı seyahatler yapar. İçişleri Bakanlığı'ndan izin alırlar ve yurt dışı seyahatlere giderler. Bu seyahatler AKP'liler için, çünkü çoğunlukla belediyeler onlar da olduğu için, ama aynı zamanda CHP'li belediyeler de ya da diğer partiler de bunu yapıyor, onun da hakkını teslim edelim. Yurt dışı seyahatlere giderler, eşleri çocuklarıyla birlikte gezer, tozar, harcarlar, gelirler. Bu çok büyük bir Türkiye geleneği. Bugüne kadar özellikle AKP'liler bunu çok yaygın bir şekilde yaptı. Bugün bakın, sadece geçen hafta yurt dışına giden belediyelerin listesini İçişleri Bakanlığı'ndan alabiliyorsun, bir meslektaş alsın, harcanan parayı dudaklarınız uçuklayacak. İşte somut bir örnek size. Konya'daki Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı. Ahmet Pek yatırımcı, iyi bir yatırımcı olduğu belli. Aralarında içlerinde bulunduğu 42 AKP'li Bosna'ya götürüyor. Bosna'da Ayvazide'de şenlikleri var. Bosna'nın Müslüman olma sürecinde önemli bir rolü var Ayvazide'nin. Ben de yıllar önce bu programa gazeteci olarak katılmış, izlemiştim. Önemli bir program. Ve bu programa Türkiye'nin her yerinden, çok sayıda belediyeden katılım olur. Çünkü güzel bir seyahat imkanıdır belediyeler için. Hani tam anlamıyla bir ballı gezidir onlar için. İşte bunlardan bir tanesi. 42 tane AKP'li yönetici eşleriyle, çocuklarıyla Bosna'ya gezmeye gidiyorlar. 3 günlük seyahatin toplam maliyeti 500 bin lira. O da belediyenin kasasından ödeniyor. Hani iş açısından ya da bilgi birikim görgü açısından bir takım belediye yöneticilerinin Avrupa Amerika şehirlerine gitmesini ben de ısrarla destekliyorum. Çünkü en azından hiçbir şey görmeseler sokaklarında gezdikleri şehirden biraz şehir medeniyeti öğrenebilirler diye düşünüyorum. Ama söz konusu isimler böyle şehirlerde turlar atıp işte ateş dansı, başka bir yerde hatırlarsınız ateş dansı gösterisini izlemek için 1 milyon lira masraf yapan AKP'li belediyeler vardı. İşte burada küçük bir belediye de sadece 3 günlük bir seçim 500 bin lira harcıyor. 500 bin lira bir parayı bu noktada harcayıp geçiyor. Evet, yani bir Türkiye realitesi daha. Türkiye realitesi deyince bir gündeme ara bir madde gireyim. O da şu. Sadece Türkiye değil aslında dünyanın birçok yerinde Covid ürkütmeye başladı. Bütün uyarılar dikkat çekici bir şekilde arttı. Temmuz'da yeni bir dalga, 6. dalga gelebilir deniyor. Hatta Yunanistan başta olmak üzere bir takım Avrupa ülkelerinde bu dalga başlamış halde. O yüzden herkesin dikkat etmesi gereken bir süreç var. Hani işler yoluna girdi artık deyip tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Mümkünse maske takmaya devam etmek gerekiyor. Çünkü uzmanların uyarısına göre Temmuz ortasında biz 6. dalganın içine düşmüş olabiliriz. Sonbaharda daha kötü bir tabloyla karşılaşabiliriz. Uyarmakta fayda var. Türkiye gündeminden Amerika'ya doğru hareket edelim. Amerika gündemi dün ve bugün oldukça trajik bir olayı konuşuyor. Aslında konuştuğu iki temel maddeden bir tanesi, bir diğer madde biraz sonra geleceğim, Washington'daki bir meclis araştırma komisyonu çalışması. Olay şu, Meksika sınırı, Amerika ile Meksika sınırı, özellikle Texas'ın San Antonio bölgesinde Amerika ile Meksika'nın çok uzun bir sınırı var. Çok sayıda eyalet bu sınır hattında yer alıyor. San Antonio, Texas'ın San Antonio kenti de önemli geçiş noktalarından bir tanesi, özellikle insan kaçakçılığı noktasında. San Antonio'da önceki gün bir tır fark edildi, kasasında mülteci dolu. İlk etapta 46 kişi hayatını kaybetmişti, 16 kişi de hayati tehlike altındaydı. İnsan kaçakçılarının tırın kasasına doldurduğu, kliması olmayan, havalandırması olmayan bir tır kasasında kaçırılmaya çalışılan insanlar. Ve itfaiyenin, sağlık çalışanlarının verileri iki gündür Amerikan medyasında dönüyor. Benim burada size aktaramayacağım kadar kötü görüntüler var. Cesetlerin durumu, nefessiz kalan, sıcaktan boğulan, ateş gibi haline gelmiş cesetlerden bahsediliyor. Ve bugünkü böyle rakam 51'e çıkmış vaziyette, durumu kritik olan insanlar da var. Bu Amerika tarihinde görülen en büyük göçmen facialarından bir tanesi. Tabii tartışma büyük çünkü Amerika'da göçmenlik meselesi her zaman büyük bir tartışma konusu ama bu şekilde onlarca kişinin havasızlıktan, sıcaktan hayatını kaybetmesi ki bu ara Amerika'da sıcak rüzgarı var. San Antonio bölgesinde şu anda Türkiye rakamlarıyla söylersek 40 derecelik sıcaklar var ve bu tablo oldukça düşündürücü. Tartışma büyük. Biden yönetici ciddi eleştiriler var bu konuda gerekli adımları atmadığına dair ve umarız ki o durumu ağır olan 16 kişiden daha fazla can kaybı olmaz ama mülteci meselesinin böyle çok can yakıcı bir tarafı daha var. Hani mültecilerle ilgili ileri geri çok şey söyleniyor Türkiye'de ama hiç kimse havasız bir kamyon kasasında kaçmak için güçlü bir argüman olmadan o yola çıkmaz. Onu da hatırlatmış olalım. Amerika'dan devam edelim. Washington'da herkesin gözü mecliste. Çünkü mecliste 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını ile ilgili bir soruşturma devam ediyor. Bir komisyon çalışması var ve bu komisyon çalışmasında dün çok önemli bir gelişme oldu. Şöyle ki ilk defa bir Beyaz Saray çalışanı, eski bir Beyaz Saray, Trump döneminde çalışan bir isim, Cassidy Hutchinson da dün çıktı, ifadelerini verdi. Bu ifadeleri birçok noktada dönüm noktası. Çünkü ilk defa bir Beyaz Saray çalışanı orada neler oldu, yani Trump yardımcılarıyla ne konuştu, Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te neler yaşandı birinci elden anlatıyor. Ve özü ifadesiyle söylediği şey şu, Trump'ın Kongre baskınına giden taraftarlarının silahlı olduğunu bildiğini söyledi. Bu da çok önemli bir dönüm noktası. Orada başka detaylar da var. İlginç. Trump mesela onlar bana zarar vermek için burada değil diyor. Trump Beyaz Saray çalışanlarıyla tartışıyor. O göstericilerle birlikte Kongre'ye yürümek istiyor. Hatta Kongre'ye giderken başkanlık aracında Kongre'ye gitmek için başkanlık aracının direksiyonuna müdahale ediyor. Hani zorla direksiyonu almaya çalışıyor. Gizli servis elemanları engelliyor. Hatta o gizli servis elemanlarına ben başkanım kahrolsun ben ABD başkanıyım diye tepki gösteriyor. Gizli servis elemanları da onu alıp Beyaz Saray'ın Oval Ofis'in olduğu bölümde batı yakasına, batı kanadına götürmeye çalışıyorlar. Enteresan detaylar, ilginç detaylar ve işin en ilginci de şu. İlk defa Beyaz Saray çalışanı, eski bir Beyaz Saray çalışanı orada olan bir isim. Bütün bu süreçleri anlatıyor ve özel kalem müdürünün işler çok çok kızışacak ifadesini aktarıyor. Demokratların ağırlıklı olduğu bir komite bir yıldır yaklaşık çalışmalar yapıyor ve özellikle de Hutchinson'un bugünkü, dün ve bugün devam eden konuşmaları, ifadeleri soruşturmada önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Tabii Trump noktasındaki en büyük tartışma yeri gelmişken de söyleyelim. 2024 seçimlerinde aday olup olmayacağı, şey pardon 2024 diyorum, önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı ve bu seçimlerde aday olursa bu tip soruşturmalar önünü kesebilir mi, kesemez mi? O da çok ciddi bir tartışma konusu olarak önümüzde duruyor. Almanya'ya geçelim. Almanya'dan bir haber. Hani Türkiye'den herkes kaçmak istiyor. Kaçmak isteyenlere Türkiye'de Erdoğan rejimi ülkeyi yaşanmaz hale getirdiği için herkesin gözü bir şekilde Türkiye'den ayrılabilmek. Bu yönde çabalar var, arayışlar var. İşte o şekilde düşünenler için bir alternatif olabilecek bir haberimiz var. Merak edenlerin ilgili dinlemesinde fayda var. Almanya işçi sıkıntısı çekiyor. Biliyorsunuz Alman ekonomisi fazla veriyor. Adeta zenginlik paçalarından akıyor şu anda. Ekonomileri çok güçlü, son derece parlak rakamlar var. Ama işçi sorunları var. İşçi bulamıyorlar. Özellikle havacılık sektöründe, hava yollarında, hava limanlarında yaşanan sorunlar sebebiyle binlerce uçak ya rötar yapıyor ya iptal ediliyor. İşte Almanlar da bu sorunu çözmek için özel bir düzenleme yaptılar. İçişleri Bakanı Fieser açıklama yaptı. Tatil döneminde yaşanan personel sıkıntısını gidermek için özellikle Türkiye'den eleman getirmesine imkan tanıyoruz deyip bir takım esneklikler verdiler. Sadece Türkiye değil tabii bu başka ülkelerde var ama Türkiye'de en çok eleman alınacak ülkelerden bir tanesi olarak önümüze çıkıyor. Tabii düzenlemelerin içerisinde kolaylaştırıcı maddeler de var. Bunlardan bir tanesi Almanca şartı. Almanca bilme zorunluluğu yok. Bu imkandan yararlanabilmek için. Kalıcı bir iş gücü değil, onu da ifade edelim. Hani bir kere gittiniz, hani 60'lardaki göç gibi değil. Misafir işçi statüsünde çalışılacak ve belli bir dönemle kalacak, belli dönem sonrasında tekrar ülkelerine dönmeleri bekleniyor. Vize ve özel izinler çıkacak bu konuyla ilgili ve Türkiye'den yaklaşık 2000'e yakın kalifiye personel alınması da konuşulan senaryoların arasında. Türkiye'den de bu konuya ilgi duyan varsa yakından takip etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları Nöbetçi Editör programında sizlere aktarmaya çalıştık. Yeni yayınlarda buluşmak üzere, hoşça kalın.